Ayrım 6.
Yoğurda pekmez katardık, kaşık kaşık yerdik. Bizim pastamızdı bu. Daha doğrusu bizim kekimiz. Şaşırdınız mı? Ekmek, ekmek, ekmek. Bizim oralarda, Diyarbakır'da ekmek çok yenir. Ekmeksiz yemek, ekmeksiz karın doyurmayı denemek, açlık denen şeyin ne olduğunu bilmemek gibi bir şeydi. Ekmeği ne denli sevdiğimizi, ne kadar çok yediğimizi de günlük konuşmalarımızda dile getirirdik. Birine gel otur yemek yiyelim demez, gel ekmek yiyelim derdik. Yemek yerken yanımıza gelen birine veya bir misafirimize yemek yedin mi, aç mısın diye sormaz, ekmek yedin mi diye sorardık. Biz şuna inanırdık, ekmek yememiş bir insan tok olamaz, mutlaka açtır. Bizim evlerimizde kilerlerimiz vardır. Kilerlerimiz kocaman göbekli küplerle dolu olurdu. Küplerin içine ne mi koyduk? Söyleyelim. Öncelikle en kocaman, en şişko, en göbekli küpümüz unla dolu olurdu. Onun yarısına da boylarına göre dizilen diğer küplerimiz dövme, bulgur, mercimek, nohut, fasulye ve pirinç küpleriydi. Başka küplerimiz de vardı. Pekmez küpü, onunla kapı komşusu yağ küpü, bazı çocukların en çok sevdiği, sık sık da yokladığı, bu yüzden de ikide bir de analarımızdan zılgıt yediği kuru üzüm küpü, pestil, ceviz ve cevizli sucuk küpü. Bizim oralarda zenginlik ölçüsü, kilerin büyüklüğü, kilerdeki küp sayısı ve onların da göbekli ya da sıska oluşlarıyla ölçülürdü. Evin küpleri tümden boşsa o evin durumu berbat, kötü, hali perişan ve acıklı demekti. Biz dualarımızda bunu belirtir, şöyle söylerdik. Tanrı kimsenin küpünü boş bırakmasın. Halil İbrahim'in beti bereketi küplerimizden hiç eksik olmasın. Pazar günleri kilisedeki ayinden sonra Papaz Ersen'in cimrice dağıttığı kutsal ekmeklerden birer tane alabilmek ve o minik ekmeklerden her küpün içine bir tane koyarak bereketini arttırmak için analarımızın verdiği uğraş her türlü övgüye layıktı. Papaz Ersen pazardan pazara dağıttığı 3-5 kutsal incecik yufka minik ekmek yerine tembellik etmeyip de daha çok ekmek yapıp da daha çok dağıtsa, analarımız da kutsal ekmek kapma yarışına girmeden küplerini doldurabilse daha iyi olurdu. Ama Papaz Ersen'in de kendine göre mutlaka bir bildiği vardı. Onun bu şekilde davranmasının nedeni bir sırdı. Bu sırrı da Tanrı'dan başka bir bilen de yoktu. Genelde küplerimiz iki renk olurdu. Kırmızı toprak yani kil renkli, bir de yeşil sırlı olanlar. Kil renkli küplerimize un, dövme, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut, fasulye ve bulgur, sırlı yeşillere ise eritilmiş ve sonradan saç örgüsü şeklinde örülmüş, içine de yabani peynir otu konmuş peynir, kaya tozu, pekmez ve yağ koyduk. Anam hamur yoğururken veya ayran çorbası pişirirken, kilerden alması gereken bir şey varsa hamurlu elleriyle teşin yanından kalkmadan bizlere, bana, kardeşime ya da kız kardeşime seslenirdi. Kız anne, kilerden azıcık tuz getir. Kız kardeşim koşarak tuz küpüne yönelir, küpün yuvarlak tahta kapağını kaldırır, onun da altındaki bezi aralar, bir parça tuz alır, kapağını tekrar yerine koyar ve tuzu getirip anama verirdi. O da tuzu hamura katar, kendi kendine dualar fısıldar ve yoğurmayı sürdürürdü. Biraz sonra bu kez bir başka şey için seslenirdi. Sope, kilerden lülüğü getir. Sope, diğer kız kardeşimde, annenin küçüğü. Aslında adı Sope değil, Artemis'ti. Kısa boylu, toparlık olduğu için ona bu ad daha uygun görülmüştü. Bir zamanlar Diyarbakır'da Sope adında yaşlı, kısa boylu bir kadın ve yine yaşlı, kısa boylu bir erkek yaşamış. Erkeğin adı da Garabet. İşte onların hatırasını yaşatmak için onların anasına saygıdan bütün kısa boylu erkeklere Garabet, kısa boylu kadınlara da Sope demek gelenekselleşmişti. Sope ve Cüce Garabet çoktan toprak yığını olmuşlardı ama yaşayan bir yığın Sope ve Garabet vardı. Sope de hadise ne lülüğü getir. Sope kilere gider, gecikince de anam ver yarsın bağırırdı. Di hadi cırcır böceği, lülük nerede kaldı? Ana lülüğü nereye koydun? Bulamıyorum. Gözün kör olsun kız, boyundan uzun lülüğü göremiyor musun? Sope boyundan büyük lülüğü araya dursun, anamın sabrı tükenir, bağırtısını inelerdi. Hep tankör olasın. Kız Apo'nun tenceresinin, Ani'nin sinisinin yanına baksana. Bizim evde babam ve Sike anam Mino işlerini kolaylaştırmak, ayrıca ileride onların yokluğunda biz kardeşler kendi aramızda miras kavgalarını düşüp birbirimizi yemeyelim diye evdeki bazı kapkacağı çocukların adlarına vaftiz etmişlerdi. Onun için eve alınan yeni bakır tencereye Apo'nun tenceresi, bakır siniği Ani'nin sinisi veya Sope'nin hamam tası diyerek işi kolaylaştırmışlardı. Sope söylenen yerde Lülü'yü bulup yuvarlana yuvarlana top gibi gelir anamı uzatırdı. Anam hamurlu ellerini yıkar, çöker, habeşin yanına, habeşin içinden bir parça sönmemiş köz bulur, onun etrafına düzenli bir sıra kömür sıralar ve başlardı lülükle üflemeye. Lülüğü kaval gibi üflerdi anam. Zaten lülük denen bu nesne kaval kadar uzun, onun kadar kalın bir demir borudan ibaretti. Bir ucundan üflendiğinde diğer taraftan hava çıkardı. Havanın çıktığı yer daha dar olduğu için de hava biraz basınçlı çıkardı. Anam derin bir nefes alır, yanakları havayla şişer, kızgın bir hindiden farkı kalmaz ve üflemeyi sürdürürdü. Anam birkaç kez hindi gibi şişip lülüğün ucundan çıkan tiz sesle hindileri bile kıskandıracak duruma gelince, kömür de bu çaba karşısında utancından yavaş yavaş kızarmayı ve alevleriyle anamı selamlamaya başlardı. Ateş hazırlanınca habeşin üzerine bir sarı yağı oturturdu. Buna biz kendi ana dilimizde, daha doğrusu yarı Ermenicesiyle geskerenk derdik. Geskerengin üzerine de saç yerleştirilirdi. Saç, şu sizin bildiğiniz üzerinde yufka ekmek pişirilen, karnına bir tekme vurulup kamburu çıkarılmış demirden saç parçası. Saç ateşte ısınıp kendini cehennemin göbeğinde hissedince, anam bir yandan yanındaki yuvarlak tahta sehpada usta elleriyle bir toprak hamuru oklava ile açarak yufkaya dönüştürüp sacın üstüne atardı. Sacın hareketine dayanamayan incecik yufka hemen kabarırdı. Anam pişmiş yufkayı kaptığı gibi sacın cehenneminden kurtarır, yerdeki bezin üstüne kor, ikinci bir yufkayı saca atardı. Anam 40-50 kez aynı işlemi yineler, biz onun bu maharetini dikkatlice ve sabırsızlıkla izlerdik. Sonuncu yufkanın sacın üstüne hış diye fırlatıp fırt diye toplamasıyla birlikte bizim de tükenmek bilmeyen sabrımız tükenir, koşup kilere dalar, birer parça çökelek peynirle boy sırasına girer, anamızın önüne dizilirdik. O bizlere birer sıcak yufka verir, biz de tıpkı anamızın bir zamanlar bizleri kundaklayıp sardığı gibi sıcacık yufkanın içerisine yerleştirdiğimiz peyniri sarar, gülü oynayı ve büyük bir iştahla yerdik. Başka zamanlar anamız bizlere zıngılık pişirirdi. Zıngılık bir hamurdan yapılırdı. Daha önce söylediğim gibi bizler hamurla yoğrulup ekmekle büyürdük. Tavanın içine biraz yağ korsunuz, yağ erir, göz göz gözlerinizin içine bakınca içine bir kaşık hamur dökersiniz. Hamur öfkeden kızarmış yağın içinde şaşırıp kalır, yapacak bir şey bulamayınca da kabarır şişer, toz toparlak olur, kamburlaşır. Siz kızgın yağın içinde kamburlaşan bu zavallıyı çıkarır, üzerine döktüğünüz pekmez ile ağzının suyu aka aka afiyetle yerseniz, yediğinizin zıngılık olduğundan hiç kuşkunuz olmasın. Sacın üzerine konan hamur yufka kalınlığından fazlaysa, neredeyse anamın serçe parmağı kalınlığında ise, o zaman hafif köz ateşinde ısınmış sacın üstündeki hamur yavaş yavaş pişer ve piştikçe de size göz göz göz eder. Gözlerinizle bu kadar hayran bakan, baygın bakışlarıyla iştahınızı kabartan bu sıcacık ekmeği alıp kalaylı bakır bir tepsinin içine koyup üzerine de erimiş halis Karacadağ tereyağından döküp bir de toz şeker veya zevkinize göre pekmezle bulayıp yerseniz yediğinizin adı taş ekmeğidir. Bir de cumur vardı. Hamur yoğrulup üzerine de haç işareti yapılıp ekşimesi için üstü bir bezle örtülüp evin en sıcak köşesine konulunca onun ekşimesini beklemekten başka yapacak bir şey kalmazdı. Ben nedense hep ekşimiş teşten taşmak üzere olan hamurların üzerine gelirdim. Benim bir zamanlamama anam hayran kalır, hemen hamur teşini başımın üzerine yerleştirip beni fırına yollardı. Bu benim bitmeyen görevimdi. Pişen ekmekleri alır ve eve dönerdim. Sıcak ekmeğin mis gibi kokusu henüz üzerindeyken, ekmeğin sıcak buharı daha dağılmamışken, ekmek daha ellerimizi hafifçe yakarken, bizler oturur çökerdik yere, taze sıcak ekmeği parça parça ufalardık. Böylece fırında zaten canı yanmış, pişmiş ekmeği bir de biz mıncıklayarak, parça parça ederek, doğduğuna doğacağına, piştiğine pişeceğine pişman ederdik. Ekmek artık ekmek olmaktan çıkıp ufalana ufalana ne olduğuna kendisi de bir türlü karar veremez duruma gelince, onun bu merakına bir son vererek üzerine tereyağını dökerdik. O daha tam kendine gelmeden pekmezle karışıp, bir güzel yoğrulup toprak toprak yapınca Artık yenecek kıvama geldiğini anlar ve Tanrı'ya şükrederdi. Bizler de Tanrı'ya bize cumuru verdiği için şükranlarımızı sunardık. Ana şükran duasını mırıldanırken ben elimdeki bir toprak cumur ile sokağa fırlar, cumurdan bir parça tattırarak onların o anda oynadıkları çelik çomak oyununa beni katmaları için rüşvet verirdim arkadaşlarıma. Bu arada şunu da belirteyim ki biz kurumuş ekmeği çok lezzetli bulur ve yerdik. Evet, ekmek kuru olduğu zaman bizim iştahımız kabarır, aç kurtlar gibi olurduk. Kurumuş bayat ekmek iştah açar mıydı? Açardı işte. Akşama doğru okul dönüşü ömrünün yarısını mutfakta geçen anamızın yanına koşardık. Ana acıktım. Anam boyuna hayran. Bak ayran çorbası pişiriyorum. Azıcık sabret yersin. Ama ben çok acım. O zaman git kilerden bir tas yoğurt getir. Biz yoğurdu bez torbalar içinde saklardık. Çarşıdan aldığımız bir bakraç yoğurdu Amerikan bezinden bir torbaya doldurur, yüksek bir yere asardık. Torbanın pıt pıt diye sular damlardı. Pıt pıtlar kesildiğinde suyu iyice süzülmüş yoğurt, yoğurt olmaktan çıkar, sanki tereyağına dönüşürdü. Torba yoğurdundan bir parça tasın içine koyduktan sonra üzerine kuyudan çektiğimiz buz gibi suyu dökerek bir güzel karıştırdık mı nefes ayranımız hazır demekti. Ayranın içine evdeki kurumuş bayat ekmekten ufak ufak doğradık mı, ekmeğin bizden önce ayranımızı büyük bir iştahla içip şiştiğini görerek daha fazla zaman kaybetmeden kaşıkla tasın içine dalardık. Onun için anamız bize "Dı hadi git kilerden bir tas yoğurt getir" dediğinde hiç nazlanmadan koşup kilere dalar, uslu uslu anamızın sözünü dinler, bundan da hiç pişman olmazdık. Biz ekmeği ceviz içiyle de yerdik. Kilerden ceviz küpünden 8-10 tane ceviz alır, çökerdik yere. Elimizdeki bir taş parçasıyla cevizleri kırar, içini çıkarır, sonra ısırdığımız bir parça ekmeğimizle katık edip yerdik. Ekmeğimizi elimizle koparmaz, ısırırdık. Daha sonraları İstanbul'da ekmeğin ısırılarak yendiğinin de ayıp olduğunu duyduk, hayretler içinde kaldık. Oysa en lezzetli ekmek ısırılarak yenen ekmektir. Evet, ekmek dediğin elle koparılarak yenir. Biz bunu da yapardık, ancak ayran çorbası, ayran aşı, mercimek çorbası, nohut, kuru fasulye gibi yemeklerde ekmeği yemeğe doğrar, sonra da kaşıklayarak geldik. Kutsal bayramlarda ekmeklerimiz lavaşa dönüşürdü. Yarın bayram, lavaş pişireceğiz. Anamızın bu sözleri bizi son derece mutlu ederdi. Yiyeceğimiz kızarmış nefis lavaşları düşünerek ağzımızın suyu akardı. Papaz Arsene'nin kilisede her yıl anlata anlata artık hepimizin gözleri kapalı ezberlediği çarmıha gerilmiş İsa'nın dirilerek göğe çıkışının hazin hikayesi biz çocukların pek umrunda değildi doğrusu. Bizim için bayram lavaşları kırmızı yumurtalar demekti. Hani Papaz Arsene'nin kulağına gitmeyeceğinden emin olsak bizi dürtükleyip duran şeytana uyup İsa peygamberimizin yeni bir mucize daha yaratarak biz çocukları daha çok sevindirmesi için daha sık ölüp daha sık dirilerek senede birkaç kez bayram yapmamıza neden yanaşmadığını soracaktık. Ama şeytana uymanın ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmeyecek kadar aptal değildik. Hamur teşhinin üzerine birkaç yumurta koyarak fırına götürdüğümüzde Kürt fırıncı ertesi günün biz gavurların veya onun diliyle söylersek filaların yumurta bayramı olduğunu bilirdi. Fırıncı hamurlara gereken şekilleri ustaca verdikten sonra birbirine vurarak çiğ hamurları kırar ve lavaşın üzerine eliyle sıvazlar. Sonra küreğine yerleştirip fırına sürerdi. Birkaç dakika sonra da fırının kapağını açar, pişen ekmekleri çıkarırdı. Üzerlerine yumurta sürülmüş olan lavaşlar daha bir parlak, sanki daha pişkin yüzümüze gülerlerdi. Bu lavaş da sıcak sıcak yenmez mi? Yenir, hem de bal gibi, kaymak gibi yenirdi. Ama unutmayalım ki böyle bir lavaşa başkaca herhangi bir şeyi katık edip yemek hem ayıp hem de günahtı. Diyarbakır'ın kara kışı henüz gelmeden sonbaharda herkes kışlık hazırlıklarına başlardı. Her aile kendi kesesine veya başka bir deyişle kendi kilerinin büyüklüğüne göre 1-2-3 veya 4 koyun keserdi. Koyunlar tüm günahlarını yüzülmüş derilerinin üzerinde bırakır, kocaman bakır kazanlara girer, kazanların altında yanan odunlarla cehennemin tadını tadar, kavurma olup çıkarlardı. Kavurma kazanında fokur fokur kaynayan yağın içine ince ince dilimlenmiş ekmekleri atınca ekmekler sevinçten çılgına döner, sünger gibi yağı içmeye başladığımızda da kadar tok bile olsak bu ekmeklerden yemeden yapamazdık. Zaten kavurma kazanın içindeki bu ekmekler kapanın elinde kalırdı. Acele davranmayan bir hava alır, boşuna yutkunur dururdu. Türkçe şöyle bir deyiş vardır. Hetanki vaço sae. Nan u pivas ya e. Bilenler için değil de Kürtçe bilmeyenler için söylemek gerekir ki pivas Kürtçe soğan demekti. Ekmek ve soğan herhalde dünyanın her yerinde iyi bir ikili oluşturur. Bu gerçeği iyi bilen Kürtler filaları yani haçoları cezalandırmanın en iyi yolunun onlara ekmek ve soğanı birlikte yedirmemekten geçtiğini işte böyle veciz bir ifadeyle söylerlerdi. Ekmeği ne kadar çok yediğimizi anlatmaya çalıştım. Ancak son bir noktayı aktarmadan geçemeyeceğim. Sizler eğer bugüne dek küflenmiş ekmek yemediniz ise şuna kesinlikle inanmalısınız ki nenemin uzun basma donunun üzerindeki küçük yamalık kadar bile aklınız yok demektir. Büyük anam, nenem küflenmiş ekmek parçasını alır, sokak kapımızın önüne çöker oturur, yanına kuyudan çektiği bir tas soğuk su koyar, sonra titrek eliyle ekmeğin üzerine su serperdi. Ekmek parçası buz gibi suyu ensesinde hissedince kabarır, yumuşar, baklava gibi bir şey olurdu. İşte nenem bu küflü baklavayı avurtlarında çiğner de çiğnerdi. Nenemin iştahından eğer birkaç kırıntı artarsa sıra kümesteki tavuklarımıza gelirdi. Nenem ayağa kalkar, önlüğünün üzerine dökülmüş kırıntıları kutsal ekmek gibi avcunda toplar, kümese yönelir ve titrek sesiyle seslenirdi. Tu tu tu. Bu tu tu tu'ların tavuk dilindeki anlamı bir hayli derindi. Ekmek, ekmek, ekmek. Kı, silva. Bizim oralarda, Diyarbakır'da erkek ya da kız çocuklarının kendi yaşlarına göre oynadıkları bir oyun mutlaka vardı. Boyun 2-3 yaşlarında ise henüz donsuz, sümüklü gezinip duruyorsan, avludaki çamurla, yağmur suyu birikintisiyle, renkli cam veya kağıt parçalarıyla oynayıp durursun. Anam kendi işinde mutfakta çamaşır yıkamakta, hamur yoğurmakta, taş ekmeği pişirmektedir. Sen yerden çamurların içinden bulup eline aldığın paslı bir çiviyi ağzına sürüp tattıktan sonra tam yutmaya çalışırken birden ananın dikkatini çekersin. O hamurlu elleriyle ağzındaki çiviyi çekip çıkarır ve ilk dersini verirdi. Bu kıhtır. Sen kıhtır mığını anlamazsın. Ağlarsın, ananın elindeki hamura bulanmış mığını istersin. O mıh yerine eline bir parçacık ekmek tutuşturarak ikinci dersini verirdi. Bu kıh değil, güzeldir, al ye. Sen kıhı, güzeli, çirkini anlamazsın, ağlamaya devam edersin. O boş verir, yarım bıraktığı işine döner. Senin kirli donun yıkamaya koyulurdu. 4 yaşlarındasın. Sarılı kahverengi pırıltısına kapılıp kocaman bir eşek arısı elleriyle tutmak istersin. Tutarsın da arının sivri iğnesinden, onun yakıcı zehirinden habersiz parmaklarında beliren acıyı ve zonklamayı hissedince yapacak hiçbir şey yoksa ağlamanın tam zamanıdır. Anan koşarak gelir, seni iki gözü iki çeşme ağlatan şeyin nedenini sorardı. Ne oldu? Niye ağlıyorsun yine? Nereden başlayıp nereye geleceksin? Arı ile oynamak istediğini nasıl anlatacaksın? Nasıl becerebileceksin? Sen arının ne olduğunu bilmiyorsun ki. Arı ve renkli bir cam parçasının aynı şeyler olmadığını nereden bileceksin? Ağlarsın, bu senin bir nevi ağlama oyunundur. En azından anan öyle düşünür. Sen böyle ağlaya ağlaya büyüyeceksin. Kucaklar seni ana sevgiyle odaya götürür, avucuna birkaç kuru üzüm kor, seninle ilgilenir de. Ne oldu? Neden çocuklar gibi ağlıyorsun? Al bak kuru üzüm, çok güzel ye. Sen hem kuru üzüm çiğner, hem sümüğünü çekerek ağlamaya devam ederken, anan kendi işine koyulur, buğday eklemeye başlardı. 5 yaşındasın, sokak kapısının önünde yaşıtlarınla bilye oynarsın. Bilyan taşlar arasındaki bir deliğe düşüp kaybolunca üzülür, kahrolursun. Bu kez de ağlamak için gözyaşlarını tutarak yeni bir bilye yapmak için sokaktan bir mermer parçası aramaya koyulursun. Bulduğun mermer parçasını bir başka taş ile yontup kendine yeni bir bilye yapmak istersin. Mermeri yontarken ustalığından olacak parmaklarını da yontarsın. Acıyan parmağın bir de şişip zonklamaya başlayınca demin zor tuttuğun gözyaşların yine sel olup akmaya başlar. Ananın yanına koşup durursun. O un elemekte, keşkek pişirmektedir. Seni dinleyecek hali değildir. İşi zaten başından aşkındır. Sen ağlamanı sürdürürken o hiddetle seni azarlayarak bağırır. Nedir bu be? Akşama kadar durmadan ağlayıp zırlıyorsun. Yine nen var. Şişmiş kızarmış parmağını gösterirsin, anlatırsın. O acını anlar ancak yine de öfkeyle konuşurdu. Oh olsun, taşlarla oynayanın sonunda başına gelecek olan budur. Ama ne de olsa anandır. Acını paylaşmadan edemez. Kilere gider, 4 tane ceviz getirip avcuna koy, yüzünü okşayarak şefkatle konuşurdu. Al, bu cevizleri kır ye. Sen şimdi elinde bir taş parçası ceviz kırmaya çalışırsın. Cevizlerin içlerini kabuklarından ayıklayıp yerken yavaş yavaş parmağının acısını unutursun. 6 yaşlarındasın. Sokakta arkadaşlarınla aşık oynuyorsun. Tatlı başlayan oyun sonunda kavgaya dönüşünce arkadaşlarından biri seni itip çamura düşürür. Sen de avazın çıktığı kadar bağırıp ağlamaya başlarsın. Anan sesini duyar duymaz telaşla ve korkuyla koşarak yanına gelir. Seni o halde görünce bir de haşlardı. Köpoğlusu, nedir bu halin? Her tarafın çamur içinde. Elinden tutar, çekiştirip sürükleyerek eve sokardı seni. Elbiselerimi çıkarır, avludaki su arkanın içine fırlatır, tulumbadan su çekerek elinin yüzünü buz gibi suyla yıkarken de sinirli sinirli beddualar döktürürdü. Kan kusasın, gidişin olsun, dönüşün olmasın, gözün kör olsun. 7 yaşında öğrencilik oyunu başlamıştır. Eline kağıt kalem, defter, alfabe tutuşturarak okula gönderirler. Gıt oku, büyük adam ol. Sen büyük adam olma oyununa başlarsın. Okul dönüşü defteri kalemi bir tarafa fırlatıp sokağa koşar, topladığın arkadaşlarınla elin damına çıkar, kağıttan yaptığın şeytan uçurtmasını uçurtmaya çalışırsın. Anan dama gizlice çıktığını görür, aşağıdan avludaki mutfaktan ver yansın ederdi. Muradına ermeyesin, koşup kurtlarla dolasın, in oradan, düşüp gebereceksin. Bir sıpa boyuna eriştiğinde 8 yaşında demeksin. 8 yaşında kocaman hamur teşkini sırtına yükleyip seni fırına ekmek pişirtmeye yollarlar. Hamuru götürüp pişmiş ekmekleri getirirsin. Bu senin büyüdüğünün işaretidir. 9 yaşındaysan boyun yaşlı kısa boylu köse cüce garbete ulaşıyorsa artık sokaklarda küçelerde oynamak biraz da ayıp olmaz mı? Yaz tatillerine dayının yanına demirci çıraklığına gidip körük çekmeye başlarsın. 10 yaşında ilkokul 3'te misin? O zaman komşu kızıyla oynamak, onunla çeşmeye gidip testiye su taşımak sana yakışır mı? Ayıp değil mi? Ayıp denen şeye göz göre göre o yaşlarda kafanı ve kalbine yerleştirdiklerinde sen de artık kendi kendine aklını kucaklayıp durursun. Acaba komşu kızlarından satenik ya sato mu yoksa sivo yani silva mı güzeldir?